Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu bölümkü konuğum Ezgi Turalı. Ezgi hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsın, nasıl gidiyor?
İyiyim, çok teşekkür ederim. İş güç, devam, çalışıyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum.
Süper, seni iyi gördüm ya. Hayatta kalmışsın bayağı ama çok da çalışma bence. Ezgi'yle biz yeni tanıştık. Ben Ezgi'yi Twitter'dan bir süredir takip ediyordum zaten. Ondan sonra bu birazcık az sonra konuşacağımız konularla işte veri analistliği olsun, eğitmenlik, yüksek lisans, technical lead'lik, bla bla birçok şeyi konuşacağız Ezgi'yle inşallah. Ama önce bir Ezgi'den duyalım. Ezgi, kimsin, neler yapıyorsun, birazcık bahseder misin?
Tabii ki. Ben Ezgi Turalı. PwC'de Senior Data Analyst olarak çalışıyorum. Lisansımı ekonomiden yaptım. Yüksek lisansımı da veri biliminden yaptım. Yüksek lisansı yaparken de çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 4 yıllık çalışma hayatım oldu. Şu anda da hem Senior Data Analyst olarak çalışıyorum hem de teknik takım lideri olarak devam ediyorum hayatıma. Aynı zamanda community'ye yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek eğitimlerle, workshoplarla, gerekse kaynak paylaşımlarıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Open source savunucularından biriyim diyebilirim.
Çok güzel. Bayağı bir özetini yaptın bize. Ben böyle bayağı bir anlatırsın diye bekliyordum. Okey. Şimdi ben biraz seni anlattırayım. Ya şimdi PwC dedim. Ben PwC'yi aslında bilmiyorum. Biraz açar mısın? Yani PwC nedir? Ne yapıyorsunuz? Sen orada ne yapıyorsun?
PwC denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri veren bir kuruluş aslında. İngiltere merkezli. 155 tane yaklaşık ülkede var PwC. Big Four diye de geçer hatta. Deloitte, EY, KPMG ve PwC gibi büyük firmaların olduğu. Genellikle sosyal bilimler çıkışlı insanlar bunları biliyor. Lisansımın ekonomi olduğunu o yüzden vurgulamak istedim. Çok böyle yazılımcıların işte data ile ilgilenenlerin çok bildiği, gördüğü yerler değiller ama buralarda da çok kullanılıyor böyle şeyler. Kendi teknoloji ekipleri var bunların. Türkiye'de de PwC İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve Eskişehir'de var şu anda. Günden güne de büyüyen bir şirket olduğunu söyleyebilirim Türkiye bazında. Ben burada ne yapıyorum? Vergiyle, denetimle uğraşmıyorum tabii ki ben burada. Bir data analyst olarak. PwC'nin altında Digital Factory isminde tamamen yazılıma, development'a, RPA'ya, robotik proses süreçlerine, analizlere ayrılmış bir departmanda çalışıyorum. Dışarıya şirketlere, müşterilere hizmet veriyoruz günün sonunda. Yaptığımız şey bu. Data Analytics takımında yer alıyorum PwC'de.
Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Orada tam olarak yani özel değilse ne yapıyorsunuz? Yani vergi denetimi ne demek? Bunun datayla olan ilişkisi ne? Ya da orası hiç vergiyle alakası yok. Yani der biz tamamen böyle kendi başına bir startup ve orada değişik projeler mi yapıyorsunuz?
Şöyle, vergiyle ben hiç uğraşmadım neredeyse. Ama vergi teknolojileri adı altında da bir departmanımız var ve onlar tamamen vergiyle uğraşıyorlar. İçinde yine yazılımcıların, veri analistlerinin olduğu bir departman. Genellikle süreç otomatizasyonu yapılıyor, dashboardlama yapılıyor aynı şekilde. Bizim Digital Factory dediğim tarafsa daha dışarıya hizmet veren bir alan. Ben finans verisinden işte insan kaynakları verisine kadar çok çeşitli verilerle çalıştım. Ve tamamen müşterinin isteğine göre çalışıyoruz. Vergi diyorsa evet vergiyi de yapacağız. Ama biz genelde hani sadece vergi ya da o tür datalarla çalışmıyoruz. Bunu yapan birimlerimiz var ama biz sadece onunla uğraşmıyoruz. Benim yaptığım iş o değil yani.
Siz neyle uğraşıyorsunuz? Var mı spesifik bir domain yoksa müşterinin domainine göre mi değişiyor?
Müşterinin domainine göre değişiyor bu açıkçası. Bizden ne isteniyorsa ona göre şekilleniyoruz. Yeni tool'ları öğreniyoruz gerekirse. Şu anda PwC Belçika'ya ben outsource olarak çalışıyorum. Türkiye tarafına çalışmıyorum. O tarafta data engineer olarak beni hayrettiler mesela ve database kuruyoruz yeni. Onlar bunu istedi çünkü. Beni data engineer pozisyonunda istediler ve ben o şekilde oraya hizmet veriyorum. Ama bunun öncesinde benden dashboardlama ya da otomatizasyon gibi şeyler de istendi müşteriler tarafından ve bunları da yaptım. Tamamen müşterinin isteğine göre şekillenen bir departman.
Data engineer, veri mühendisi. Kulağa vallahi böyle acayip şık geliyor. Machine Learning Engineer mu çıkmıştı bir ay şimdi yenilerde evet, bir de öyle bir şey var. Galiba bizim Ayşe'nin title'ıydı ama yanılıyor olabilirim neyse. Çok havalı.
Çok havalı.
Ne iş? Çok havalı ama gidip böyle babaannene söylesen anlamayacak muhtemelen. Ama ne yani ne gibi sorumlulukları var? O oyun alanı ne ya da hangi disiplinlerin birleşimi? Muhtemelen birkaç disiplinin birleşiminden çıkıyor gibi geliyor bana.
Evet ya benim gördüğüm tarafı daha çok yeni olduğum için bu tarafta database'in sıfırdan kurulmasıyla uğraşıyorlar. Benim deneyimimi aktaracağım sadece genel bir yargı olmasın kesinlikle kimseden linç yemek istemem. Database'i sıfırdan oluşturup içerideki verinin kalitesinin kontrolü, işte akışının kontrolü, her şey yerinde mi, serverlar sağlam mı, çalışıyor mu bunların kontrolü. Yine müşteri tabanlı çalışıyorlar o tarafta da. Müşteri ne kadar iyi kullanabilir bizim datalarımızı tuttuğumuz yerin arayüzünü. Database'le alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapıyorlar. Kalite kontrolden end user'ın ne göreceğine kadar.
Peki bu title sadece sende mi var şirkette? Birçok insanda var mesela hani sen yeni geldin dedin ya sen şimdi senior olarak olabilirsin ama şimdi title'ın değişene belki junior olmuş olabilirsin. Hani ne bileyim senin bir mentorun ya da senior'ın var mı? Promote mu ettin? Nasıl oldu yani? Onu merak ettim.
Promote etmedim. Hala data analyst olarak gözüküyorum bu tarafta. Senior data analyst olarak ama orada data engineer olarak gözüküyoruz. Tam olarak nasıl işlediğini bilmiyorum. Ama ekipteki herkes data engineer. Bence herkesin data engineer olması da çok garip. 30 kişi var yaklaşık ve herkese data engineer diyorlar. İçerideki sistemi hala çok anlamış değilim. Ama bir şekilde orada data engineer'ım.
Ya herkese software engineer ya da software developer denmesi gibi bir şey olsa evet, gerek evet. Zaten. Anlattığın kavramlar da aslında çok uzak yazılım geliştirici ya da yazılım mühendisi olarak uzak olduğumuz şeyler değil aslında. Biraz sistemin ayakta olması ama sanırım biraz daha verinin anlamlandırılması ya da verilerde oluşan anormalilerin ortaya çıkarılmasıyla da ilgileniyor olabilirsiniz o tarafta. Ya şey çok ilginçime gitti. Şimdi 155 ülke dedin ya. Dünyada kaç tane ülke var ki zaten hani üstünde böyle daha developed ya da gelişmiş ya da gelişmekte olan hani Türkiye gibi ya da biraz daha Türkiye'den PwC'nin üzerinde orada çalışabileceği gibi. Peki distributed bir, ya çok distributed muhtemelen çalışmak nasıl bir şey? Ya sen şimdi diyorsun ki Türkiye'de yaşıyorum, Belçika'ya müşteriye çalışıyorum, yarın başka bir şey de olabilir gibi geliyor. Headquarter başka bir yerdedir. Takım arkadaşların farklı ya ülkelerde mi? Nasıl bir şey böyle çok dağınık çalışmak?
Benim çok hoşuma giden bir şey bu. Çünkü bir noktadan sonra böyle memur gibi hissetmeye başlıyorum. Ama bu dağınıklık beni sürekli zinde tutuyor. Yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Sürekli bir şeyleri yakalamaya çalışıyorum. Dozunda tabii ki bu. Ama şu anda yaşadığım şey hoşuma gidiyor. Türkiye'den hala bana geçmiş yaptığım işlerden güncelleme istekleri geliyor. Bir yandan onlara yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan Belçika'nın saatine göre Belçika ile çalışmaya çalışıyorum. Bu beni şu anda ayakta tutan bir şey. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Takım arkadaşlarım da gerçekten dünyanın her bir yerinden varlar. Çünkü Belçika tarafında sadece Belçikalılar çalışmıyor. İspanyollar da var, Fransızlar da var, Almanlar da var. Onlar da toplamışlar epeyce bir insanı. Türkler de var haliyle. Çok güzel, büyük bir partiymiş gibi geliyor bana bu.
Bu memur olayını çok güzel söyledin. Babam konuşurken en nihayetinde memursun sen diyor. O kendi işini ran ediyor bana. Çünkü her ayın belli zamanda maaş alan ve bunun sabit olan şeyiz. Bakıyorum şimdi yani memur deyince biz o zamanlar Türkiye'nin o zamanlarından geldik ya hani yaş olarak seni bilmiyorum ama hani kendi jenerasyonum olarak kafaya başka bir şey oturuyor böyle 86'lıyım ben hani böyle kafamda başka bir şey canlanıyor onun memur deyince babamın. Benim hayat tarzı hiç oturmuyor. Şimdi senin dediğin gibi oluyor aslında bizimki de yani hani evet doğru yaptığım bir iş var bir oyun alanım var ama oyun alanı dışında çok çıkma özgürlüğüm de var istersem istemezsem de ama bu benim geleceğimle alakalı. Peki bu kadar dağınık bir şirkette çalışmak sosyal hayatı nasıl etkiliyor? Yani bir araya gelebilme şansınız var mı? Ya da ülke şirketi bir yerde topluyor mu? Ya da sana bu kadar bütçe işte git biraz Fransa'da takıl, Belçika'da takıl, takım arkadaşlarını gör gibi ne diyeyim onlara benefitler var mı?
Yani Belçika tarafı isterse tabii ki bizi oraya alabiliyorlar, çağırıp gelin bir hafta ya da bir ay burada kalın, birlikte çalışalım diyebiliyorlar. Öyle bir ihtiyaç henüz olmadı. Zaten bu koronadır vesairedir araya da girdiği için uzun bir süre. Bu tür şeyler şu anda çok olmuyor. Ama mesela yine PwC Türkiye'de çalışıp Almanya PwC'ye outsource olarak çalışan arkadaşlarım var. Onlar gidecek, bir hafta orada kalacaklar. Orada birlikte çalışacaklar ve geri dönecekler. Almanya aynı şekilde Türkiye'ye geliyor, gidiyor. Bu tür imkanlar oluyor ama genelde onların isteğine bağlı oluyor bu. Çünkü bizi onlar outsource olarak aldıkları için yine bütçelerimizi karşılayacak da onlar oluyor. Kişisel vakit konusunda benim deneyimlediğim en kişisel vaktimi yaratabildiğim şirket burası. Çünkü çok büyük bir problem bence bu. İş bitti deyip kendi hayatına devam edebiliyor olmak zor bir şey. Özellikle evden çalışıyorsak. Ki ben Belçika'yla mecburen evden çalışıyorum. Hiç şirkete doğru düzgün gittiğim olmuyor pek. Ve bu çok önemli bence ve bunu çok güzel sağlıyor PwC bana açıkçası.
Türkiye'de bir ofis İstanbul'da var. Gidebilsen var. Gidebiliyorsun ama evet. Zorunlu değil anladığım kadarıyla. Hibrit de değil o zaman, yani illa bu kadar gün geleceksiniz gibi de bir zorlama yok.
Yani bu takımımıza bağlı. Bizim ekipçe konuşuyoruz, günlerimiz oluyor. Gidelim hep birlikte sosyalleşelim dediğimiz günler oluyor. Yani sosyalleşmek için gidiyoruz açıkçası. Çünkü evlerden de hepimiz bu dönemde gördük. Evden çok rahat yürüyor her şey. O yüzden sosyalleşmek istediğimiz vakitlerde gidiyoruz.
Evet ya, yani işler yapılabiliyorsa haftada bir kere de olsa ofiste zaman geçirmek bence mükemmel oluyor. Hatta onu böyle çarşambaya koyacaksın ve hani iki gün evde, çarşamba hop iki gün daha evde, ondan sonra iki gün tatil gibi yapacaksın. Ama tabii bu yaşadığın şehre göre çok değişiyor. Yani İstanbul'da da mesela Beylikdüzü'nde oturuyorsundur, şey Kartal'dadır ofis. Bir gün çekilir mi orası? Çekilmez, çünkü alıştığın zaman onu görmüyorsun. Ben de İstanbul'da çok uzun süre yaşadım ve metrobüse gelip gittiğim için zamanında artık böyle ben nasıl yapıyormuşum diyorum. Onun içinden çıktığın zaman aslında yapmak zul geliyor. İşte onu haftada bir yapmaz gibi insanlar geliyor. Yani of şimdi kim binecek? Öbüründe alışıksın ve zorlama oluyordu ya. Biraz öyle. Ya bu PwC konusunda bir şey daha soracağım ve kapatacağım. Seni de çok zorlamak istemiyorum. Zaten kompleks ve büyük bir yapı anladığım kadarıyla. Ve siz de biraz daha farklı bir tarafında duruyorsunuz. PwC'de anladığım kadarıyla farklı farklı teknolojiler kullanıyorsunuz. Yani ve birçok teknoloji dil olarak kullanılıyor. Senin gündelik olarak kullandığın ya da takımının gündelik olarak kullandığı teknolojiler neler?
Genellikle biz SQL ve Power BI ağırlıklı kullanıyoruz. Python da oldukça yüksek. Başka Tableau kullanıyoruz aynı zamanda. Ama genel ağırlığımız SQL ve Power BI üzerinden ilerliyor.
Şimdi işin içine veri girdiğinde ben Python'ı duymak zaten bana çok enteresan gelmedi. Aslında sen cümle arasında da söyledin. Bunu şundan sordum. Yani hani bir frontend yok anladığım kadarıyla. Yani çünkü burada bir dashboardlama diye bir şey söyledin sen. Şimdi oraya geçmek için böyle çok süper host şeylerimi kullanıyorum. Yani görüntüleme anlamı. Yani dashboardlama deyince güzel bir dashboard ekranları falan vermek lazım. Galiba oraya da başka bir takım mı bakıyor?
O taraf Power BI ile gerçekleşiyor aslında. Power BI dediğimiz tool zaten tamamen dashboardlama üzerine yaratılmış. Microsoft'un bir ürünü. Dili Excel'e benziyor. İçinde DAX dediğimiz bir dili var. Ama genel amacı sürükle bırakla kullanıcıyı verileri rahat bir şekilde okuması için her şeyi görselleştirebilmemiz. Genel amacı bu. SQL'den basitçe veriyi çekiyoruz, Power BI'de görselleştiriyoruz gibi düşünebiliriz bunu.
Ama eminim öyle değildir. Kompleks şeyler ve customize etmeniz gereken bir ton şey oluyordur ve işte zaten orada artık size düşüyordur. Bu nedir? Biraz açalım mı? Dashboardlama nedir? Ne işe yarıyor? Ne gibi faydaları var?
Çok basitçe raporlar üretmek aslında bu, ama bildiğimiz böyle satır satır okuduğumuz raporlardan bahsetmiyorum. Milyonluk bir verisi varsa bir şirketin, bir CEO bunu okumaya vakit ayıramaz ya da bunu kimsenin anlayabileceğini düşünmüyorum milyon satırı tek tek. İçindeki paternleri bulmak, insight'lar üretmek adına veri görselleştirmek. Dashboardlama dediğimiz şey ortaya çıktı. Bununla birlikte bir CEO, CFO vakti yoksa bakıp şak diye anlayabiliyor bunu. Hiç yani veri okur yazarlığı olmayan bir insanın bile, sıradan bir insanın bile bir görsele baktığında bir şeyleri anlaması gerekiyor. Dashboardlama aslında bununla alakalı. Data storytelling dediğimiz bir konu var, konu başlığı var. Veri hikayeciliği oluyor sanırım Türkçesi. Veriyle hikaye anlatmak, giriş, gelişme, sonuç gibi Çocukken kompozisyon yazardık hepimiz. Aynı şekilde kullanıcının, hiçbir şey bilmeyen bir kullanıcının çok rahat bir şekilde anlayabilmesi aslında bu sizin. Ne kadar iyi bir veri hikayecisiniz bunu gösteriyor. Çok güzel bir topik. Çok ama karşılaştığım yerlerde insanlar çok bilmiyorlar bunları. Bunun çok araştırılmasını, öğrenilmesini çok isterim. Yurt dışında oldukça popüler bir terim ve data analistlerin çoğu bunu kullanıyor, biliyor, eğitimlerini alıyor. Ama bizde çok yaygın değil. Ben yüksek lisansım sayesinde öğrenmiştim bunu. Üstünde de epey çalıştım. Üstüne yazılmış çok fazla kitap var ve çok keyifli bir konu. İnsanların o yüzden öğrenmesini çok isterim bunu.
Ben şimdi sen böyle anlatınca veri okuma, hikaye... Hemen kafama ne geldi biliyor musun? Hikayeleştirme deyince bu Spotify'ın da yıl sonunda story gibi yayınlıyorlar ya, böyle ileri ileri basıyorsun. Aynen. Ve yani orada ekran dönüyor, arkada müzik çalıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor. Tamam, son kullanıcı için belki çok anlamlı olmayabilir ama mesela bir podcast üreticisiysen bir veri veriyor sana ve bunu böyle renkli kutular bilmem ne, oradan buradan bir yerlerden işte %5'in içerisindeki bilmem kaçıncısın falan gibi veriyor. Böyle bir şey mi aslında? Yanlış mı?
Kesinlikle birebir böyle bir şey. İnfografik diyoruz aslında o Spotify'ın yaptığı şeylere ve bunlar da veri hikayeciliğine giriyor aslında. Kullanıcı bunu anlayabiliyor. Renkler. Çünkü insanın direkt dikkat ettiği şeyler renkler. O yüzden bu dashboardlama dediğimiz tarafta ve data storytelling dediğimiz tarafta sadece veriyi analiz edip bir şeyler anlatmak yetmiyor. Aynı zamanda designer da olman gerekiyor ki insan anlayabilsin bunu, karşıdaki kişi. YouTube'un çıkardığı istatistikler de bunlara bir örnek. YouTube stüdyo var içeride ve orada aylık sanırım istatistik veriyor, çok emin olmamakla birlikte. Yine aynı şekilde küçük küçük grafikler. Baktığınızda direkt anlayabiliyorsunuz ne olduğunu. Hangi videonun ilk üst sırada olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi video en çok abone getirmiş görebiliyorsunuz. Bunlar en basit görselleştirme örnekleri, dashboardlama örnekleri diyebiliriz.
Evet, yani mesela şimdi ben onu infografik deyince hiç aklıma gelmemiş. İşte yani bir infografi hepimiz biliyoruz zaten. Yani yıl sonu raporları adına ne deniyor? İşte biz şimdi şirkette, ben de bir ATS'de çalıştığım için biz de yıl sonunda her geçen sene yapmıştık. Bu sene de yapıyoruz. İşte en çok işe alım yapan, en çok referral yapan bilmem ne gibi böyle bir rapor çıkıyor. Ve bunu güzel böyle güzel grafiklerle anlatıyoruz aslında. Ama bu çok böyle benim... O yüzden Karacahil dedim ya, çok böyle oturmuyor kafama. Yani daha farklı bir şey olmalı. Çünkü bir hikaye yok orada. Yani hikaye kurmuyorsun aslında. Sanki burada bir hani fancy title mı bilmiyorum ama hani bir storytelling girince işin içine böyle bir ilginç oldu. Gerçekten bunu bir detaylandırmak lazım. Bugün konuşursam, ben de sorularımı sorarsam, sen de hazır değilsin. Ben de değilim. Çok vaktimizi alır. Belki başka bir bölümde bunu detaylandırabiliriz. Eklemek istediğin varsa bu konuda söyleyebilirsin.
Bu konuda açıkçası eklemek istediğim bir şey yok. Çünkü üzerine çalışmadım, bilmiyorum.
Okey'den çok sorun değil. Şimdi Ezgi, sen dedin ki ben dedin ekonomi mezunuyum dedin. Ve senle ilk tanıştığımızda da ekonomi mezunuyum dedim. Ve yani ben de sana böyle ne alaka diye sordum. Ama aslında çok bir ne alaka diye sorulmaz. Çünkü ekonomi dediğin şey zaten istatistik, matematik, bu tip şey yerlerden geliyor. Çok da alakasız değil. Ama çok da alakalı da değil. Yani şimdi ne oldu da orada bir yanda böyle veriye evrildi de bir ekonomist olmadın ya da ekonomi alanında çalışmadın. Yani sosyal bilimler tarafında çalışmadın daha doğrusu.
Ekonomi lisansımı yaparken son sınıfta tez yazmam gerekiyordu. Danışmanımla birlikte konu araştırması yaparken bir hiç hatırlamadığım bir konuyla ona gittim ve bana dedi ki bunu bu şekilde çözemeyiz. Senin makine öğrenmesine ihtiyacın var bunu, bu problemi çözmek için. Allah Allah dedim, makine öğrenmesi hiç... Makine ve öğrenme kelimeleri bence yan yana olmamalı çünkü. Neymiş, nedirmiş falan diye araştırırken bir baktım, veri bilimi diye bir şey var. Allah Allah dedim. Kodlama ve istatistikten bahsediyor. Allah Allah dedim tekrar. Çünkü lisansın ikinci sınıfındayken üniversiteyi bırakıp tekrar hazırlanıp bilgisayar mühendisliği yazmayı düşünüyordum. Son anda vazgeçmiştim. Ama istediğim şey bak, zaten buymuş.
Bu da başka bir mevzu. Neden böyle bir şeye karar verdin? Olabilir. Neden vazgeçtin? De başka bir topik.
Neden böyle bir şeye karar verdim? Çünkü kodlamayı çok seviyordum. Kendi kendime Java öğrenmeye çalışıyordum liseden mezun olduğum zamanlarda. Hiç yani ne olduğunu dahi bilmiyordum. İsmi güzel diye sadece Java'ya tıklamıştım ve onu öğrenmeye başlamıştım. Code Academy diye bir yer vardı sanırım. Hiçbir fikrim bile yoktu ve hoşuma gidiyordu. Kendi kendime notlar alıyordum ama kader beni ekonomiye itti bir şekilde. Okurken de çok keyif aldığımı fark ettim. İstatistik işin içine girince çok keyif aldığımı fark ettim. O yüzden bırakmadım. Açıkçası cesaretim de yoktu. Madem seviyorum, keyif alıyorum, devam edeyim oldu biraz da. Pişman mıyım? Değilim ama tekrar geri dönsem bu şekilde yapmazdım bir şeyleri muhtemelen. Bilgisayar mühendisliği için hazırlanırdım diye düşünüyorum.
Ekonomi zaten ben biz bilgisayar okurken Işık'ta ekonomi dersimiz vardı. Ekonomi 101. Mikro ekonomi oluyor galiba. Makro büyüğü oluyor değil mi? Evet. Ve ben çok eğlenmiştim ve böyle BA mı BB mi güzel de bir not almıştım. Çok hesaplar vardı ve hep şey diyordu ekonomi hocamız, hani bu daha zurnanın ilk deliği, yani ekonomi gerçekten enteresan bir bilim mi bilmiyorum. O tarafa doğru gidiyor demişti. Ama ben orada şeyi anladım. Ekonomi biraz anlatana da galiba çok bağlı. Yani hani bizim hocamız çok tatlıydı ve çok gündelik ve çok dinamik anlatıyordu dersi. Yani böyle çok kitaptan ezbere bir şey anlatmıyordu. Aslında çok olaylar arasında bağlantılar kuruyordu. Görselleştiriyordu yani. Benim için görselleştirme çok önemli. Çünkü kafamda hiçbir şey oluşmuyor karşımda bir şey anlatırken görselleştirmediğinde. Ya da ben görselleştiremiyorsam. O yüzden hani benim ekonomi çok sevmiştim ama devam etmedim. Çünkü çok başka bir tarafa gidiyordu. Yani senin tam tersin olacaktım ben de muhtemelen. Bir de yani şimdi o zamanlarda bundan nereden ekmek yiyeceğiz diyorsun. Yani hani en nihayetinde orada bir bilgisayar mühendisliği diye bir kavram var. Bir yerde de ekonomi, yani ne olacağız gibi bir bu şey oluyordu. Sen ondan sonra bir veri analistliğine başladın o zaman. Daha hiç bu durumlar yok. Hani bir akademik bir tarafa yöneldin diye anlıyorum.
Evet, lisanstan mezun olur olmaz dedim ki ben bu veri bilimine bakacağım. Neymiş diye. Bu neymiş diye girdim gerçekten bu alana. Ben ekonomi mezunu olduğum için Türkiye'de o dönem hiçbir üniversite sosyal bilimler çıkışlı birini almıyordu üniversiteye. Sadece mühendislik çıkışlı insanlar istiyorlardı. Ama ben TED Üniversitesi'nde okudum bu arada. Okulumuzda bir yıl önce bizim veri bilimi, uygulamalı veri bilimi yüksek lisans programı açmış ve benim haberim bile yoktu. Araştırırken onu fark ettim ve dedim alıyorlar mı acaba bizi? Ve Türkiye'de ilk kez multidisipliner öğrenci kabul eden yerdi TED Üniversitesi oradan. Şu an artmış olabilir bu oran. Ve böylece yine lisansı okuduğum yerde yüksek lisans yapmaya başladım. Yüksek lisans yaparken aynı anda da yine okulun başka bir şirketinde sosyal medya ve veri görselleştirme uzmanı olarak çalıştım. Böylece sektöre girmiş oldum.
Orada ne yapıyordunuz? Var olan veriyi mi anlamlandırıyoruz? Yani bu storytelling'e mi geliyorduk gene yavaş yavaş acaba?
Yine evet, storytelling'e geliyor biraz. Yine veri görselleştirme yapıyordum. Dashboardlama yapıyordum aslında. Orada kullandığımız dil ama R ve Python'dı. Herhangi bir Power BI ya da Tableau gibi aracı uygulamalar kullanmıyorduk. Direkt R üzerinden kodlayarak tek tek görselleştirmeleri yapıyorduk. Bunun dışında eğitimler veriyorduk. Kodluyoruz diye bir dernek sanıyorum, bir oluşum var. Onlarla birlikte çeşitli eğitimler hazırlıyorduk. Onların içeriklerini hazırlıyordum ben de. Genel anlamda yaptığım işler bunlar da o tarafta da.
Devam ediyor musun o tarafa?
Hayır maalesef. Eğitim vermek şu an sadece benim için şirketle kısıtlı. Ve çok ara ara Güldeniz Bektaş diye bir arkadaşım var. More Than 101 isminde eğitimler, workshoplar, seriler düzenliyor. Biraz daha advanced insanlara workshoplar veriyor. Bir de onunla birlikte ara ara workshoplar vermeye devam ediyorum. Ama şirketten çok vaktim olmuyor zaten.
Ha, vakitle alakalı. Yoksa şirket sen
hayır.
Benlik veremezsin de ben öyle anladım da ilk oyunu
başta. Yok hayır.
Kusura bakma. Süper. Ya gerçekten çok enteresan. Yani sosyal bilimlerden mühendisliğe evrilmesi, ondan sonra bunun beraber kullanılması, ki zaten hani günümüzde artık yani bence bizim hani mühendisler olarak çıkışımız da fen bilimleri de olsa sosyal yeteneklerimizin gelişmiş olması lazım. Diğer taraftan sosyal tarafta olan insanların da biraz daha mühendis gibi problem çözümlerine yaklaşması gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Kendi tarafından bakınca en azından onu kesin biliyorum da öbür taraftan çok emin değilim. Ama herhalde o da öyledir çünkü biraz daha dünya değişiyor ya. Şimdi bu şeye geleceğim, hani eğitimden madem girdik, aslında zaten konularımız arasında vardı. Ders içerikleri hazırlamaktan, eğitmen olmaktan, açık kaynaktan falan bahsettin ama biraz onun açık kaynaktan önce eğitmen konusuna girmek istiyorum. Ne gibi eğitimler verdin ya da zamanın olsa neler verirsin? Yani hani aslında burada şeyi biraz baz almak istiyorum. Yani ben bugün veri analisti olmak istesem, veri öğrenmek istesem ne yapacağım, neler tavsiye edersin gibi aslında.
Şöyle eğitimler veriyorum öncelikle ona girmek istiyorum. Şirketle genellikle daha basic eğitimler veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda sadece kadın öğrencilere yönelik düzenlediğimiz bir makine öğrenmesine giriş eğitimi vardı mesela. Sosyal sorumluluk projesi altındaydı. Ama hepsi giriş seviyesinde oluyor şirketle verdiklerimin genelde. Güldeniz'le verdiklerim daha advanced, az önce de bahsettiğim gibi. Ben aslında kişisel olarak advanced eğitimler vermeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten şu an giriş seviyesinde internette gırla kaynak var. Gırla. Ve ücretsiz. Ücretli kaynaklar da var. Oraya hiç girmeyeceğim. Ama giriş seviyesinde bir eğitimin ücretsiz ve tonla olması çok güzel bir avantaj. Ama bir tık üstüne baktığımızda eğitim yok. O yüzden bu açığın biraz kapanmasını istiyorum. Çünkü birçok insandan geri dönüş almıştım. Evet, ben junior'ım şu an. Junior seviyesindeki bütün eğitimleri bitirdim. Ama şimdi ne yapacağım? Çünkü mid seviyesinde ya da senior seviyesinde ücretsiz açık kaynak bir eğitim, bir yol gösterici yok. Türkçe ya da İngilizce çok kaynak bulunmuyor. Bu açığın biraz kapanmasını istiyorum. Dolayısıyla vakit buldukça ya da keşke vakit bulsam bunları artırmak isterim. Çünkü bir açık var bu tarafta, Türkiye için özellikle. Peki nereden başlanmalı veri analizine? Nasıl başlamalıyız dersek de? Öncelikle istatistik gerekiyor. O herkesin nefret ettiği istatistik gerçekten gerekiyor. Çünkü bir şeyleri anlamlandırmak, analiz etmek tamamen bununla alakalı. İstatistikle bağlanıyor günün sonunda. Bunun dışında birkaç dil bilmek gerekiyor. Bu diller neler? SQL, Python, gerekiyorsa R. R genellikle akademide kullanılan bir dil. Python genelde özel sektörde kullanılıyor. Dolayısıyla bunları bilmek gerekiyor. Makine öğrenmesini de biliyor olmak gerekiyor. Veri görselleştirme araçlarını bilmek gerekiyor. Veri temizlemesini, veri dönüştürmeyi, manipülasyonunu, bu gibi topikleri biliyor olmak gerekiyor.
Şey konusunda sana katılıyorum. Ben de biraz o taraftayım. Bu 101 eğitimleri vermek, 101 eğitimlerine daha fazla ortalığa yaymak, böyle internete çöplüğe, zaten çöplük de daha da böyle bir çöplüğe çeviriyor gibi ve yani hani paralı parasız, kaliteli kalitesiz ulaşılabilir. Yani burada şu sorulabilir belki bizim gibi insanlara, ya işte abi, abla ya da işte birey, büyüğüm, sen işte böyle bir eğitim var. Sence bu bakılabilir mi? Ben böyle böyle şeyler yapmak istiyorum. Böyle bir eğitim var. Alsam nasıl olur? Almasam nasıl olur? Çünkü bana şöyle sorular da geliyor. Çok olmasa da. Ya ben işte Ruby öğrenmek istiyorum. Şimdi yüzümüz Ruby ile bilindiği için. Ruby on Rails öğrenmek istiyorum. Ruby ile web programlama. Nereden başlayayım? Şimdi bu bana çok böyle fuzzy bir soru geliyor. Yani şimdi benim başladığım zaman düşünüyorum. Bir tane böyle hala da geçerli olan birkaç tane kaynak var. Ya adamlar onları o zaman ücretsiz vermişlerdi. Şimdi ücretliye çevirmişler. Ama ben şunu söylüyorum. Yani çok fazla şey var internette. Bunu yazıp bulabilirsin. Sen istersen bunlara bir bak, bana onu da sor diyorum. Bir kısmı dönüyor, bir kısmı dönmüyor gibi ilerliyor. Yani şu an çok net. Ben de onun içinde olmadığım için bilmiyorum yani. Hani ben çok net söyleyeyim, Code Academy falan bana çok doğru gelmiyor. Yani en güzeli bunun bootcamp'ler aslında. Bu da biraz şans, her zaman açılmıyor. Hani bootcamp'ler her zaman olanlar da var bildiğim kadarıyla, ama Türkiye'de çok fazla yok. Biraz onları takip etmek gerekiyor. Ama öbür taraftan da şeyde biraz konu tıkanıyor. Advanced, yani hani böyle mid level bir şey anlatmak konusunda da biraz o da tecrübe de işin içine giriyor. Şimdi belki senin şeyin de olabilir ama hani şimdi web'de advanced ne anlatabileceksin böyle çıkıp, aslında böyle bir arada kalıyorsun yani, hani ya bu da bilinir aslında, bilinecek bir şey, anlatsam ne olur anlatmasam ne olur, ama seninki biraz daha aslında farklı olduğu için data belki orada daha anlatabilecek şeyler çıkabilir. Hani ben biraz daha böyle hani o one on one mentorluk, hani nereye evrilir bu iş, nasıl yapılır bu iş, nasıl yapılmamalı, nasıl, yani herkese göre değişebilir ama genel geçer kuralları konuşarak insanlara böyle biraz daha kafalarındaki o dağınıklığı, çünkü çok ses var ya şu an aslında, her yerden çok fazla ses geliyor ve her yerden çok fazla başarı pompalanıyor. Ne yaparsak başarılı olacakmışız gibi lanse ediliyor. Bunların içerisinden böyle çıkartmak gibi de bakıyorum aslında biraz. Bu da tabii hani böyle bir kurs vererek değil de biraz daha mentorluk vererek devam ediyor. Senin böyle bir, çok uzattım özür dilerim konuya bağlarken, mentorluk ya da verme etme gibi bir durumun oluyor mu? Oldu mu?
Mentorluk veriyordum yaklaşık 3 ay önceye kadar. Hatta geçen yıllarda mentorluk verdiğim, tavsiyelerde bulunduğum bir arkadaşım işe girdiğinde bana mesaj atmıştı. Çok mutlu olmuştum. Bunu yapıyorum. Yapmayı çok seviyorum ama şu an dediğim gibi çok vaktim olmadığı için devam edemiyorum buna. Ama insanların hayatlarına dokunmak ya işte eğitimlerle ya da mentorlukla çok güzel, çok keyifli bir şey. Ben bu sektöre girdiğimde benim elimden kimse tutmadı ve her şeyi kendim bulmak zorunda kaldım. Ve çok zor bir süreçti ama bir yol gösterici olduğu zaman her şey çok daha kolaylaşıyor. Bunun olumsuz tarafları da olabilir bu arada, hazıra konmak gibi. Ama bunu çok doğru alan insanlar da var. Bunu görmek, seçmek, insanların hayatına dokunmak bence çok güzel. Keşke vaktim olsa da devam edebilsem buna.
Çok haklısın. Yani böyle bir üstüne düşündüğün zaman karşı tarafı anlamak, ona sorular sormak, kafasını sorularla daha meşgul etmek, vakit alan ve programladığın böyle yani Şimdi seninle gelip oturup sohbet ettiğimiz gibi bir durum değil. Ben öyle bakmıyorum yani. Karşı tarafı anlamak, anlatmak ve takip etmek gerekiyor. Yani vakit alıcı ve enerji alıcı bir şey aslında. Şimdi ben sana niye zamanlı olmadığını söyleyeyim. Çünkü sen teknik takım lideriyim dedin. Ve teknik takım liderlerinin, hatta takım liderlerinin pek vakitleri olmuyor. Bunu bilerek, isteyerek mi seçtin? Yoksa sana üstüne bu verildi mi? Bu nedir, ne yapıyorsun? Yani senin görevlerin nelerdir?
Bu Belçika'ya çalışacağımızı öğrendiğimizde müdürüm bana dedi ki, Ezgi sen artık bu tarafın teknik takım liderisin, Türkiye ayağının. Tamam dedim, çünkü ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Daha önce bir takım lideriyle çalıştım ama çok rahat geçti. Ekstra üstünde bir iş yükü varmış gibi değildi. Benim gördüğüm takım liderliği böyle değildi ama zor. Zor bir şey, çünkü insan yönetmek zaten başlı başına zor bir şey ve küçük bir ekibiz bu arada, 3 kişiyiz. Ona rağmen zor olduğunu söyleyebiliyorum.
İnsan yönetiyor mu? Yani formally bir insan yönetimi var? Biri mi sana direkt bağlı mı yani, hani bir kağıt üzerinde?
Kesinlikle öyle değil ama işin ya da projenin roadmap'ini çiziyor olmak bile yani, bir yönetim.
Evet, biraz daha bence delege etmek gibi aslında.
Ha, evet, evet.
Aynen, delegasyon, evet o. Ben anladım da hani biraz böyle seni de açayım diye. Çünkü oradan geçtim. Ben kağıt üzerinde de yöneticiydim ama hani o başka bir sorumluluk da getiriyor. Yani onun zaten güzel bir şey. O takımın başarısızlığı ve hani nereye gittiği sen sorumlu oluyorsun. Evet. Sana direkt soruluyor ve bu şey seviyesinde soruluyor. OKR seviyesinde soruluyor yani. Hani böyle senin o result'un yani ve bu ben çok böyle çok doğru bulmuyorum aslında bir noktada iyi yönetilmedi ama öbürü delegasyon, sen şunu nasıl yapıyordun ne diyordun. Onlar tabii çok müthiş enerji isteyen işler, takip falan, böyle mikro management gibi değil ama bir takibin olduğu yerler. Galiba onu kastettim, biraz hani açıklayayım dedim. O noktada neylerle karşılaşıyorsun? Küçük bir takım, güzel. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun ve nasıl çözüyorsun ya da çözemiyorsun? Neler deniyorsun?
Herkesin projesini bilmem gerekiyor ki ben onlara yardımcı olabileyim. Ama bir yandan da kendi projelerime odaklanmam ve onları yapmam gerekiyor. Bir yandan psikolog da oluyorum. Bir yandan gerçekten teknik anlamda insanların çözümler de sunmaya çalışıyorum. Beni zorlayan taraf bu zaten. Kendi projelerime odaklanamamak. Buna çözümüm de şöyle oldu. Biraz daha alıştıktan sonra sanırım her şey rayına oturuyor. Çünkü başlarda gerçekten zorlanıyordum. Ama birkaç ay geçtikten sonra, her şey rayına oturduktan sonra diyebilirim, hem ekip mental olarak kendini iyi hissediyor, hem projelerde ben sadece yol gösterip çekilebiliyorum. O noktaya gelmiş durumdayız. Çünkü artık kimyamız uyuşuyor diyebilirim sanırım. Ama hala her seferinde bütün projelerini benim takip etmem gerekiyor ve bu zor bir şey. Çünkü bir yandan da kendim bir şeyler yapmam gerekiyor. En çok zorlandığım taraf bu sanırım.
Peki bu iki kişi Türkiye'de mi?
Türkiye'deler, evet.
Ve Türkler.
Ve Türkler birlikte, zaten Türkiye tarafında da birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. O yüzden yeni tanışmışlık yok ortada. Zaten birlikte çalışıyorduk ama aynı projelerde hiç çalışmamıştık. Şimdi ilk kez aynı projede farklı insanların çalışması bazen zor olabiliyor. Anlaşmazlıklar olabiliyor. Bunları çözebilmek gerekiyor. Dert dinlediğim de oluyor, yeri geliyor. O yüzden ilginç bir deneyim benim için.
Ya çok keyifli bir deneyim ama remote'da, o yüzden sordum. Hani deseydin bir Almanya'da, biri Czech Republic'te, yani Czech Cumhuriyeti'nde diyecektim, nasıl bunları yönetebiliyorsun? Hele ki al işte Ezgi yaparsın sen deyip sırtına vurulması ve muhtemelen seni yalnız bırakmamışlardır. Eminim bir lead'in vardır onunla da, one-on-one'larda konuştuğun, sana mentorluk eden. Fakat günün sonunda yapmıyorsan ve bunu uzaktan yapıyorsan biraz zor oluyor. Hani iş zaten zor, daha da katlanıyor ama anladığım kadarıyla siz burada zaten İstanbul'da da Türkiye'de bir şekilde bir araya gelip o sosyallik şeyini de kırıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Lead'im de var, çok mutluyum kendisinden. Gerçekten dertleşme seanslarımız oluyor kendisiyle. İnsanlar bana dökülüyor, ben ona dökülüyorum bir anda. Ama evet, sosyalleşme zaten hani haftada bir iki gitmeye çalıştığımız bir durum oluyor. Birbirimizi görelim en azından, sosyalleşelim diye. O yüzden de kimyamızın da arttığını ve daha rahat çalıştığımızı düşünüyorum.
Ne kadar oldu başlayalı bu pozisyona?
3-4 ay sanıyorum. Emin olmamakla birlikte.
Çok yakın. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bir de bu tip pozisyonlarda o tarafa doğru gittiğinde onun senin için doğru olmadığını görüyorsun. Yani çok fazla böyle, mesela benim pozisyonumda yaparken HR'la çok muhatap oluyordum ve bir takım yerlerde konflikt oluyorduk onlarla. Bu benim çok, ya benim de tabii o zaman toyluğumdu. Sonra öğreniyorsun ama hani böyle biraz doğrucu Davutsan eğer çok tutmuyor. Yani biraz politik olman gerekiyor bu pozisyonlarda, management pozisyonlarında. Özellikle daha da insan yönetimine girdiğinde. Bu benim o zamanlar karakterim, o zaman dedim 2 sene önce bu arada yani bu 15 sene önce olan bir muhabbet değil ama öğrendim. Yani bu aslında zaten staff da principal da olsan gene bir, ya politik değil de insanlarla iletişimin kurmayı, senden üst seviye olsun yani üst seviye alt seviye değil de hani yaş olarak, deneyim olarak daha yüksek ya da daha az insanlara, yani insanlarla beraber çalışmayı, tırnak içinde insanlara iş yaptırmayı, tırnak içinde diyorum iş yaptırmayı, aslında bu kötü, Türkçemizde kötü bir laf, bilmiyorum İngilizcesinde, onlarla beraber çalışıyorsun ama onlara da bir şekilde yaptırman gereken şeyler var. Hadi yap demek var. Çünkü böyle böyle olur sonuçları. Ona bir yol çizip öndeki işte karlı, hiç aya gizli olmayan bir yerlerde biraz karları sağa sola açıp böyle, tamam burada yürüyebilirsin demek var. Yani hani önünde gitmek gibi değil de hani, tamam açtım ben, hadi biraz git demek gibi var. Ama işte bunlar hep çok böyle günlük dille uzaktan olunca falan yönetmesi bayağı zor olabiliyor. Bunları insanın kendisi anlaması gerekiyor zamanla. Umarım sen de bir gün fark edebilirsin yani, ha bana göre ya da bana göre değil. Ama değil dediğin zamanda da bırakabilirsin yani, emin ol, kavga etmen gerekmiyor bunu. Bunu buradan sana söyleyeyim. Ya benim de çok fazla tecrübe olmadı ama genelde insanlar da öyle söylüyor zaten.
Umarım dediğin gibi ya, çok güzel deneyimler katacağını düşünüyorum bana, olumlu ya da olumsuz. En azından bir şeyi görmüş olacağım, bu bana uygun mu değil mi? Şu an çok yeni zaten. Şimdilik iyi gidiyor, nazarda değdirmek istemiyorum. Başlangıçtaki halime dönmek istemiyorum tekrar. Şu an her şey yolunda, o yüzden sesimi çıkarmayacağım hiçbir şeye.
Şimdi başlangıçtaki halimin bu 3. kez diyorsun bu yayında. Hani başlangıçta şöyleydi, başlangıçta böyleydi. Yani isim verebilirsin, vermeyebilirsin bu... Seninle alakalı, buna karışmıyorum. Ne oldu da şimdi daha iyiyim diyorsun? O zamanlara baktığında ne fark var yani?
Ya şöyle, toplantılarım azaldı her şeyden önce. O yüzden biraz daha rahatladım. Ama asıl sebep şu, insan yönetmeyi hiçbir fikrim yok insan yönetmek hakkında. Bu yönetim, yine tırnak içinde söylüyorum aslında, hani bir şeyleri, roadmap'ini çizmek, projeleri yönetiyor olmak ya da insanlara yol gösteriyor olmak, hiçbir fikrim yok. Evet, eğitimler veriyorum, workshoplar veriyorum ama kesinlikle aynı şey değil. Birinin yaptığı işi A'dan Z'ye kadar bilip bir şey, bir yer patladığı zaman, bir hata alındığı zaman bunu çözüyor olmakla bu kesinlikle aynı şey değil. Bu ilk kez deneyimlediğim bir şeydi ve korktuğum da bir şeydi. Çünkü insan yönetimimin iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu an bunu görüyorum dolayısıyla. Ama 3-4 ayda bile fark etti bence. O yüzden sürekli en başta böyle değildim, en başta böyle değildim. Çünkü mental olarak çok zaten benim için bir savaş alanıydı orası. Kendimle mi uğraşayım, insanlarla mı uğraşayım? Zor bir süreçti. O yüzden sürekli o tarafa refer edip duruyorum.
Evet, süper hero değiliz. Yani o Slack'ta yazılan her mesaja yetişemezsin. Özel bir hayatın var. Kendi dediğin gibi sorumluluk alanın var. Bunların iyi organize edilmesi lazım. Bazen de şey oluyor aslında, işte mesela ihale sana kalmış ya burada. Çünkü istiyor musun gibi bir soru gelmemiş. Ne bileyim, sonuçta çok aslında istiyor musun sorusu gelse bile istemek de güzel bir şey. Çünkü senin dediğin gibi yapamasan bile birçok şey öğrenmiş olacaksın. En nihayetinde dediğin gibi iletişim becerisi gelişecek. Biraz orada işte şeyi güzel anlıyoruz, anlaşılıyor. Çok güzel söyledin. Zamanı yönetebilme. Çünkü 25 saatin yok en nihayetinde ve zaten 25 saatte çalışamam. Yani olsa bile olmayacak. O yüzden hani onu yönetebilme, insanların seni anlayabilmesini sağlama. O yüzden sordum, o insanlarla tanışıyor musun? Hani kültürel olarak da çok önemli çünkü farklı iş yapış şekillerimiz var. Onlar bayağı önemli oluyor. Ya ben biraz aslında şeye referans vermek istedim. Senin bu şirketten önceki çalışma durumunu konuşmadı. Çünkü seniorsın ve bundan öncesi olması lazım. Farklı sektörlerde çalıştığını düşünüyorum. Oyun oynamayı sevdiğini ve oyunlarla ilgili olduğunu biliyorum. Biraz oraya gelmek istiyorum aslında. Nasıl bir yerden geldin buraya kadar? Bir de bu biraz hani oyun oynamak nedir, ne yapıyor ya da işine yarıyor mu, biraz konuşabiliriz.
Ben buradan önce oyun sektöründe çalıştım. Birkaç tane startupta bulundum. Yine game designer ve veri analist olarak çalıştım buralarda da. Game designer nedir diyecek olursak, oyunu A'dan Z'ye tasarlayan, işte ufacık köşesinde bile bu boncuk nasıl dursun, bu boncuğu biz zıplatalım mı yoksa sürükleyelim miye karar veren kişi aslında. Orada da veri analist olarak yer aldığım görevler genellikle marketing analysis ya da oyunların analizleri oluyordu. Bu taraftan ben açıkçası koşarak kaçtım. Çünkü oyun sektörü hiç tahmin ettiğim gibi değildi. Evet, oyun oynamayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri oyun oynuyorum. İşi kapatıyorum ve direkt oyuna geçiyorum şu anda ama oyun sektörü, içinde o sektörün bulunmak çok farklı bir şey. Çünkü 7-24 hareketli bir sektör ve startuplarda da çalıştığım için pek kişisel vakit yaratma şansım olmadı kendime. Ben gece 11'de 12'de aranıp işin başına oturmam bekleniyordu. Çünkü uyumuyor sektör ve dolayısıyla sizin de uyumamanız gerekiyor. Bu sektörde çalışırken aynı zamanda yüksek lisans bitirme tezimi yazıyordum. Bir yandan ona vakit ayırıyorum, bir yandan çalışıyorum 7-24 ama kendi kişisel hayatım var. O yüzden ben de oyun sektörü denilince böyle bir ufak bir travma oluyor bana yani şu an. Evet, oyun oynamayı hala çok seviyorum ama oyun sektörü, o sektör kelimesi yanına geldiği gibi ufak bir ben triggerlanıyorum.
Şimdi PwC'nin müşterisi olsa, oyun sektöründe olsa ve seni de verse ne yapacaksın yani? İyi günler mi diyeceksin?
Ama ben PwC'ye bağlı çalışan olarak kesinlikle mesai saatlerim dışında çalışmıyorum.
Ha, doğru haklısın aslında. Evet. Seni oraya sahne ediyorlar ve seni doğru, sen oranın çalışanısın.
Evet.
Yani bu kadar fazla çalışsın diyemiyorlar. Parasını veriyoruz, çalışsın olmuyor.
O yüzden şanslıyım, rahat rahat konuşabiliyorum bu konuda.
Şimdi o zaman normal boş zamanda artık oyun oynayabiliyorsun. Yani artık orada oyun oynamaktan da soğumuşsundur muhtemelen yani.
Ya evet, mobil oyun tarafında çalışıyordum ben ve artık mobil oyun görünce kusasım geliyordu. Onu hala aşabilmiş değilim. Mobil oyun bir hafta maksimum bakabilirim belki. Belki bakamam çünkü çok yoruldum yani. Benim için çok travmatik bir dönemdi gerçekten.
Bayağı bir kötüymüş. Profesyonel destek almışsın umarım deyip.
Deniyorum.
Peki şimdi oyundaki konuyu çok iyi bilmiyorum. Çünkü ben çok oyun oynayan biri değilim aslında baktığında. Bilmiyorum, çocukluğumdan beri öyle bir durum gelmemiş benimle beraber. Oradaki dinamikler senin bu şu an yaptığın işine yansıyor mu? Yoksa böyle daha hayır ender hiç yansımıyor, hiç alakasız mı? Yani orada şimdi bir problem çözme var bir noktada, veri var mı bilmiyorum. Hani hiç oluyor mu ya da seninle bir alakası oluyor mu, öyle söyleyeyim.
Yani beni bilgisayara iten şey çocukluğumda zaten oyunlardı. Çocukken Ankara'da yaşayanlar belki bilir, Maltepe pazarı vardı. Babam beni oraya götürürdü ve crackli oyun CD'leri alırdık. Eve gelip onları oynamaya başlardım. Beni bilgisayara iten şey aslında ilk buydu, oyunlardı. Bilgisayarı tanıdıkça zaten kodlamaya ilgim arttı. Dolayısıyla böyle bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Oyunlar ama genel anlamda zaten daha analitik düşünmeye ya da gerçekten problem çözmek üzerine oldukları için bence sandığımızdan çok daha büyük etkileri var bunların. Hiç alakası yok bence, kimse diyemez. Çünkü hem zihnini rahatlatırken hem bir şeyler öğreniyorsun, ekstra bilgiler ediniyorsun ve bu fark etmediğin yerlerden geliyor bence. Dolayısıyla ben çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum oyunların bu taraf için. Oyunlardaki veri tarafı da şöyle, e-spor dediğimiz artık yeni bir spor türü oluştu. Bu tarafta çok kullanılıyor veri. Veri analistleri, veri bilimcileri, makine öğrenmesi mühendisleri bu tarafta çok fazla var. Bir arkadaşımın yüksek lisans bitirme tezi League of Legends diye bir oyun var ve bunun maç sonuçlarının tahminlenmesi üzerineydi sanıyorum ki, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok iç içe zaten bir şey olduğunu da söyleyebilirim.
Çok haklısın yani, şeyde şimdi düşünüyorum, beyzbolda çok fazla istatistik kullanılır ya, film falan da vardır hatta. Da istatistikten kazanırsın hani, daha öyle falan muhabbetler. Yani futbolda falan da kullanılır bütün sporlarda ama orada biraz da aslında insan gücü de giriyor araya, şans da giriyor ama galiba beyzbolda yok, bilmiyorum, oynamadım ama filmler falan var üzerine. Şimdi sen deyince evet, neden e-sporda olmasın? Şimdi benim de gerçekten şu an aydım yani, olabilir, böyle bir alanda olabilir, gerçekten ilginç. Varsa vallahi konuşmak isterim. Burada konuk etmek isterim. Buradan da açık çağrı yapayım. Senin de tanıdığın varsa önerirsen sevinirim. Bu oyunlarla ilgili bir şey diyeceğim. Yani bu oyun meselesi gerçekten hani eskiden bizde ya oyun mu oynuyorsun, kalk şu bilgisayarın başından gibi yapılırken aslında bunu daha sağlıklı bir şekilde yaptığında çok farklı yerlere evrilebiliyor. Çok farklı şekillerde profilde insanlar çıkabiliyor. Şimdi bir de şey var, sen de duymuşsun da. Şimdi bizim yaşımızda oyun oynayanlara bir terim verdiler böyle. Yani 35 yaşında erkek normal işini yapıyor, bankada çalışıyor ya da işte üst düzey yönetici, eve gelip oyun oynuyor. O adamın bir terimi vardı, unuttum şimdi. Adult gamer gibi, böyle gamer değil böyle. Hani şişman, hani özür dilerim, hani şey gibi değil. Hani kek yiyen, annesinin getirdiği ya da annesinin yanında yaşayan değil de normal bir hayatı var, çocuğu da var ama oyun da oynuyor. Ve hani bayağı oynuyor. Onun bir adı var böyle. Bu arada babanı gerçekten çok takdir ediyorum. Çok bu topraklarda olmayan, yani kız çocuğunu alıp crackli CD'yi almak, oraya götürmek, onunla onu tüketmek gerçekten böyle o zamanların babalarının yani bilmediklerinden yapmıyorlardı. Onlar da öyle görmediler onların babalarından sonuçta en nihayetinde. Gerçekten çok vizyoner bir hareketmiş ve hani böyle daha yönlü bir kız çocuğu yetiştirmiş. Buradan kendisine teşekkür edeyim dedim. Peki şimdi benim merak ettiğim bir konu var. Bunu ben de yapıyorum. Özellikle Strava kullanıyorum. Spor yapıyorum ve böyle aylık olarak analizlerini falan yapıyorum. Üstüne çalışıyor muyum? Hayır. Ama o grafikler bu kadar pis mi oldu? O oldu, bu oldu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir kere böyle galiba 2 sene önceydi falan adamın biri 10 sene kayıt tutmuş. İşte bilmem nereden tutmuş, saatinden tutmuş, uyuması var, ders işte internet, işte browserlarda trackingler kurmuş falan. 10 sene boyunca istatistik tutmuş. Senin böyle bir şeyin var mı? Yapıyor musun? Çünkü şimdi datayla haşinleşirsin ya. Gerçek hayatını uygulayıp bunları daha iyiye de götürebilirsin, götürmeyebilirsin, merak da edebilirsin. Yaptın mı böyle bir şeyler, denedin mi? Yoksa ne düşünüyorsun?
Yani tek bir cümle söyleyeceğim. Keşke o adam ben olsam. Çünkü o kadar seviyorum ki hayatımla alakalı data tutmayı. Gittim bu yüzden yani Apple Watch aldım 7. Çünkü uykumu falan takip etmek istiyorum. Nerede REM'e dalmışım, nerede yüzeyde uyumuşum hepsini bilmek, görmek istiyorum. Attığım her adımın datasını görmek, bilmek o kadar hoşuma gidiyor ki. İşte kendime kişisel projeler yaratıyorum. Hangi şirketlerle görüştüm, bu şirketlerle hangi aşamada koptum falan, bunların görselleştirmesini hazırlamayı düşünüyorum. Deli gibi hayatımın bütün kaydını, datasını tutmak istiyorum. Bu artık benim yaşam stilim olmuş gibi hissediyorum. Her şeyimin verisi bende olsun istiyorum. Çok keyif alıyorum bu işten.
Her şeyimizin verisi bizde olmuyor ne yazık ki öyle yapınca. Bunları tabii kendi kapalı sistemlerimizde yapmamız lazım ama sen onu demek istemiyorsun biliyorum. Şimdi benim oraya farklı bir bakış açım var. Mesela ben de Apple Watch'ını kullanıyorum. Bir aralar bu Sleep bilmem ne diye bir uygulama vardı. Telefondan kullanıyordum. Saatten değil çünkü ben saatimi çıkarıyorum yatarken şarja koyuyordum. Ben ama uykumu düzeltmek için onu yaptım. Yani aslında alarma göre değil de o hani ona bir aralık veriyorsun, o aralıkta uyandırıyor ya seni uyku ritmine göre. Sleep Clock muydu? Unuttum, şu turuncu logolu çok ünlü. Ben bunu çok uzun zaman kullandım. Fakat şunu fark ettim. Bu beni tembelliğe götürüyor. Şimdi sen daha iyi biliyorsundur ki şimdi saati kullanıyorsun. Elinde bir veri var. Bu veriyi okuyup anlamlandırıp onun üzerine çalışma yapmadıktan sonra benim için bir anlamı olmuyor. Mesela ben ne diyorum? İşte koşuyorum, bisiklete biniyorum diyorum. Ama ben veriyi okumuyorum. Onun orada olması senin dediğin gibi benim hoşuma gidiyor. Benim sadece okuduğum şey şu. Yani her ay yaptığım spor saatini arttırmaya çalışıyorum. Azalıyorsa da neden azaldığımı kendi kendime söylüyorum ki bir dahaki ayda bir önceki aya göre biraz daha hızlı olsun. Mesela işte katıyorum Ekim'de 10 saat yaptım. Kasım'da 8 saat yaptım. Aralık'ta 9 saat yapmayayım da 11 saat yapayım gibi. Yani hani Ekim'i de geçsin gibi bir. Hani yani öyle bir şeyler yapıyorum kendim. Ama neden yapma, niye yapma böyle detayda bakmıyorum. Sence detayda bakmayınca veriyi tutmanın bir anlamı var mı? Değil mi?
Ya bence var. Çünkü en ufak bir şekilde ben eğer atıyorum 10 saat bugün ayakta durduysam neden 12 olmasın? Bu beni sağlıklı yapan bir şey günüz. Ben bu taraftan bakıyorum. Tamamen sağlık tarafındayım ben bu arada. Yoksa o kadar hastalıklı düşüncelerim yok. Her şeyi detaylıca tutmak gibi. Ne kadar improve edebilirim, geliştirebilirim kendimi? Bundan sonra daha iyisini nasıl yapabilirim? Benim tek derdim bu. Ve bunun da datasını tutarak bunu yapabiliyoruz sadece. Dolayısıyla bence o yüzden hayır, anlamsız değil. Bir saat bile bir saattir benim için.
Dataya bakıyorsan ve bunu anlamlandırıyorsan evet güzel. Ben hani böyle çok şimdi her yerden veri tutmanın ya Twitter'ın şeyini tutuyoruz sadece. Sen şimdi bunu azaltmıyorsan Twitter'a girmeyi ya da bu Twitter'a az fazla girmenin senin hayatında olumsuzluklarını bilmiyorsan yani çok da bir durumu olmuyor gibi geliyor bana. Hani bu telefonlarda da var şimdi ne kadar saat neye girdiğimiz. Yani hani.
Evet, her şeyin datasını tutuyorum. O hariç oraya bakmaya çok korkuyorum. Telefonda geçirdiğim vaktin böyle yüzme yüzme vurulması hiç hoşuma gitmiyor. O tarafa bakmıyorum hiç.
Bugün bir bak ya. Sonra bana söyle yüzüne bir dosyayı.
Tamam söyleyeceğim.
Telefon çok enteresan ama ya. Ben bazen böyle Twitter'a falan Instagram'a hiç girmiyorum. Yani bakıyorum bir notification varsa okuyorum çıkıyorum. O bile 15 dakika. Oluyor totalde. Yani 15 dakika günde yapabileceğim farklı bir şey de var aslında. Ve çok enteresan. Aslında yaptığın hiçbir şey yok. Yani kaydırma yapmıyorum, story bakmıyorum. Baktığım sadece gelen bildirime bakmak ve çıkmak. Hani ya da günde şey böyle bir çek. Evet o bile böyle totalde gün içerisinde 15 ama o reyalsilere mersilere girdin mi zaten bitti. Ha, iyi günler.
Sonsuza kadar aşağı kaydırıyoruz oraya girince zaten.
Konu orada kapanıyor zaten ondan istedikleri de o aslında. Vallahi güzel. Bence benim şeyim bitti. Soracaklarım, edeceklerim, konuşacaklarım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim eklemek istediğim bir şey yok ama bu veri hikayeciliği ile alakalı ekstra bir şey yapabiliriz. Sadece bunu eklemek istiyorum.
Tamam o konuda yani sen de ben de biraz çalışalım bakalım. Yani sen de dedin benim de deneyimim yok. Ben de benim hiçbir fikrim yok zaten. Biraz vakit geçsin, neden olmasın. Ezgi çok teşekkür ederim.
Ben
çok
teşekkür
güzel bir bölüm oldu. Değişik bir bölüm oldu. Ağzına sağlık. O zaman bölümü sonlandırıyorum. Konuk geldiğin için teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bugün Ezgi Turalı'yı dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.